Ayrım 4.
O sırada konuklar evlerine gidiyorlardı. Praskovya Fyodorovna onları uğurlarken gürültüyü duyarak içeriye girdi. Ne oldu? Hiç, komodini devirdim de. Kadın dışarı çıkarak mum getirdi. İvan İliç bir kilometre yol koşmuş gibi derinden, sık sık soluk alıyor, durgun gözlerini karısına dikmiş bakıyordu. Ne oldu Jean? Hiç, düşürdüm. Ne desem boş, zaten anlamaz ki diye düşündü. Karısı gerçekten de anlamamıştı. Mumu yerden aldı, yaktı, ivediyle dışarı çıktı. Bir bayan konuğunu geçirecekti. Döndüğü zaman İvan İliç hep öyle arka üstü tavana bakarak yatıyordu. Sana ne oluyor? Yoksa kötüleştin mi? Evet. Kadın başını sallayarak yanına oturdu. Beni dinle Jean. Bana kalırsa Leşçetitski'yi eve çağıralım. Ne dersin? Bu ünlü doktoru çağırıp parayı esirgememek demekti. İvan İliç zehir gibi bir gülümseyişle hayır istemez dedi. Kadın biraz daha oturdu. Sonra yaklaşıp alnından öptü. İvan İliç karısı onu öperken bütün benliğiyle ondan iğreniyor, onu itmemek için kendini zor tutuyordu. Hadi hoşça kal, uyursun inşallah. Bakalım. 6. İvan İliç ölmekte olduğunu görüyor, büyük bir ümitsizlik içinde çırpınıyordu. Ölmekte olduğuna ta derinden inanmakla birlikte buna alışmak şöyle dursun, ölümün nasıl bir şey olduğunu anlamıyor, anlamak istemiyordu. Kizeveter'in mantık kitabından şu akıl yürütme yolunu bilirdi. Gaius bir insandır. İnsanlar ölümlü olduklarına göre Gaius da ölümlüdür. Ama Gaius için doğruydu bu. Kendisine gelince durum değişiyordu. Gaius bir insandı, hem de sıradan bir insan. Onun için sonucun böyle olması normaldi. Kendisi ise ne bir Gaius idi ne de sıradan bir insan. Ötekilerden ayrı, bambaşka biriydi. Annesiyle, babasıyla, Midya ve Volodya'sıyla, dipnot kardeşleri, oyuncaklarıyla, arabacısıyla, dadısıyla, sonra mürebbiye Katenka'sıyla, çocukluğunun, erginliğinin, gençliğinin sevinçleri, anıları, heyecanlarıyla Vanya'ydı o. Dipnot, İvan'ın küçüklük adı. Gaius, Vanya'nın o kadar sevdiği çizgili meşin topunun kokusunu bilir miydi? Gaius onun gibi annesinin elini öper miydi? Gaius'un annesinin ipek entarisi de onun annesininki gibi tatlı hışırdar mıydı? Hukuk okulunda börek yüzünden baş kaldıran Gaius muydu? Vanya gibi o da aşık olmuş muydu? Onun için dava yürütebilir miydi? Gaius gerçekten ölümlüdür. Onun ölmemesi için bir sebep yok. Ama ben Vanya, İvan İliç başkayım. Bütün duygularımla, düşüncelerimle herkesten ayrıyım. Benim ölmek zorunda olmam akıl almayacak bir şey. Çok korkunç olurdu bu. İvan İliç'in aklından geçen bunlardı. Benim de Gaius gibi ölmem gerekseydi bunu bilirdim. İçimden bir şey böyle olacağını bana önceden söylerdi. Ama hiç de böyle olmadı. Ne ben ne de arkadaşlarım başımıza Gaius'unki gibi bir şey geleceğini anlayamadık. Oysa şimdi durum değişti. Olamaz öyle şey. Olamaz diyorum ama oluyor işte. Nasıl bir şey bu? Nasıl anlamalı? Ölüm düşüncesini bir türlü anlayamıyor, bu saçma sapan, marazlı düşünceleri kendinden uzaklaştırarak yerine doğru sağlam olanlarını koymak istiyordu. Ama aynı düşünceler hem de düşüncelikten sıyrılıp bir gerçek olarak yine gelip karşısına dikiliyordu. Bunun üzerine bu düşüncenin yerine sırasıyla başka düşünceleri çağırarak onlardan destek bulmaya çalışıyordu. Ölüm düşüncesini perdeleyen eski düşünme tarzına dönüyordu. İşin tuhafı, önceleri ölüm düşüncesini perdeleyen, gizleyen, yok eden düşünceler şimdi aynı etkiyi göstermiyordu. Son zamanda İvan İliç'in işi gücü ona ölümü unutturacak şeyler aramak oldu. Bazen kendi kendine işimle uğraşayım, eskiden bütün hayatım o doldururdu diyor. Bütün kaygılarını bir yana bırakıp mahkemeye gidiyor. Arada arkadaşlarıyla konuşmaya dalıyor. Öteden beri alıştığı gibi dalgın, düşünceli bir bakışla mahkemeyi dolduran kalabalığı süzüyordu. Sonra zayıflayan ellerini meşe koltuğun kenarlarına dayayarak alışılmış bir hareketle arkadaşına doğru eğiliyor. Dosyayı önüne çekip onunla fısıldaşıyor. Sonra birdenbire gözlerini kaldırıp koltuğunda dikilerek bilinen kelimeleri söylüyor. Duruşma başlıyordu. Ama tam duruşmanın ortasında böğründeki ağrı davanın nasıl gittiğini aldırmadan sinsi, kemirici işine başlıyordu. İvan İliç hem kendini dinliyor hem de ölüm hakkındaki düşünceyi kafasından kovmaya çalışıyordu. Ama işte ağrı sürüp gitmektedir. Ölüm gelmiş karşısına dikilmiş, ona bakarken taş kesilen İvan İliç'in gözlerinin ışığı sönmüştür. Kendi kendine tek gerçek o mu diye sormaktadır. O zaman arkadaşlarıyla küçük memurlar Onun gibi parlak, hassas bir yargıcın nasıl olup da şaşırdığını, yanlış yaptığını ağızları bir karış açık, üzülerek görüyorlardı. İvan İlyiç silkinerek kendisini toparlamaya çalışıyor, duruşmayı zar zor sonuna kadar götürüyordu. Sonra artık mahkemedeki çalışmasının bile gizlemek istediği şeyi ondan gizleyemediğini, mahkemedeki çalışmasıyla eskisi gibi ondan kurtulamayacağını anlayarak üzüntüyle evine dönüyordu. İşin en kötüsü de o İvan İlyiç'i bir şey yapması için değil, gözlerini ona dikip bakması, ona baktıkça da eli kolu bağlı, acılar içinde kıvranması için kendine çekiyordu. Bu durumdan kurtulunca İvan İlyiç başka avuntular, başka kaçamaklar arıyordu. Bunlar bulunuyor ama kısa bir süre onu kurtarır gibi olduktan sonra bütün bütüne yıkılmasalar bile işe yaramaz hale geliyorlardı. Sanki ölüm düşüncesi karşısına konan hiçbir engeli tanımıyormuş gibi hepsinin arkasından aşıp çıkıyordu. Diyelim son günlerde olduğu gibi kendi eliyle döşediği oturma odasına girerken cilalı masanın kıyısındaki bir çizik gözünü ilişiverir. Döşenmesi için hayatını feda ettiği bu odada hatırladıkça içi burkularak güler çünkü hastalığının düşüp böğrünün zedelenmesiyle başladığını çok iyi bilmektedir. Böyle şey olmamalıdır. İvan İlyiç çiziğin neden olabileceğini araştırıp bulur. Albümün tunç süsünün kalkık kenarı yapmıştır bunu. Özene bezene düzenlediği pahalı albümü eline alır, kızının ve arkadaşlarının savrukluğuna canı sıkılır. Resimlerin kimisi yırtılmış, kimisi ters konmuştur. İvan İlyiç resimleri tekrar düzene koyar, süsün kalkık kenarını düzeltir. Sonra aklına bütün albümleri oradan kaldırıp başka bir yere, diyelim çiçeklerin yanına koymak gelir. Bunun üzerine uşağı çağırır. Onun seslendiğini işiten karısı ya da kızı yardıma gelir. Ama onun fikrini beğenmezler, karşı koyarlar. O da kızar, bağırıp çağırır. Ama bütün bunlar iyidir. Çünkü İvan İlyiç onu unutmuştur. O artık gözünün önüne gelmez. Ama eşyaların yerlerini kendisi değiştirmeye kalkışınca hemen karısı araya girer. Bırak canım uşaklar yapsınlar. Sonra gene bir yerini incitirsin der. İşte o engelleri aşıp birden gözünün önünden geçmiştir. Onu bir an için görür. Onun geçip gittiğini, bir daha gelmeyeceğini umar. Ama bir de böğründeki ağrıyı dinleyince orada aynı şeyin sızlayıp durduğunu anlar. Onu kafasından atamayacaktır. Çiçeklerin arkasından bakıp bakıp sırıtmaktadır. Bütün bu çabalar ne işe yarar? Doğru mu benim şurada, şu döşemeler yüzünden hayatımı yitirdiğim? Olacak şey değil, korkunç. Korkunç olduğu kadar anlamsız. Olamaz, olamaz ama gerçek bu işte. Odasına çekilip yatağa yatar. Yeniden onunla baş başa kalır, hem de göz göze. Ama onunla yapacak bir şey yoktur. Yalnız bakıp bakıp buz kesilecektir. 7. Nasıl olduysa oldu ama nasıl olduğunu kimse söyleyemez çünkü her şey adım adım farkına varılmadan ortaya çıktı. Hastalığının 3. ayında İvan İlyiç'in karısı, kızı, oğlu, hizmetçiler, uşaklar, ahbaplar, doktorlar, en başta da kendisi onun artık başkalarını yalnız bir bakımdan ilgilendirdiğini biliyorlardı. Şimdi en önemli mesele onun yerini hemen boşaltıp boşaltmayacağı, çevresindekileri varlığıyla tedirgin olmaktan, kendisini de çektiği acılardan ne zaman kurtaracağıydı. Geceleri gittikçe daha az uyuyordu. Önceleri afyon veriyorlardı. Daha sonra morfin iğnelerine başladılar. Acıları gene de dinmek bilmiyordu. Yarı uykuluyken duyduğu sıkıntılı bir ağırlık başlangıçta yeni bir şey olarak onu yatıştırmıştı ama sonraları açık ağrı kadar, hatta daha çok bunaltmaya başladı onu. Doktorun tavsiyesine uyarak ona özel yemekler pişiriyorlardı. Bunlar da tatsızlaşıyor, günden güne tiksindirici geliyordu. Dışarı çıkması için de özel düzenekler yapılmıştı. Gene de her seferinde bir sürü azap çekiyordu. Pislikten, utanç verici durumundan, kokudan, bu iş olurken yanında bir başkasının da bulunmasından kahroluyordu. Neyse ki bu en pis işte talih İvan İlyiç'in yüzüne gülmüştü. Ona mutfak uşağı Gerasim yardım ediyordu. Gerasim şehir yemekleriyle semirmiş, eli yüzü düzgün, temiz bir köy delikanlısıydı. Aydınlık yüzü durmadan gülerdi. Akpak Rus köylüsü elbisesiyle bu pis işi yapması önce İvan İlyiç'in çok tuhafına gitti. Bir keresinde oturaktan kalkıp da kendinde pantolonun çekecek güç bulamayınca oracıkta yumuşak bir koltuğa yığılıverdi. Korku dolu gözlerini, zayıflıktan kasları belli çıplak kalçalarına dikmiş, öylece duruyordu. O sırada içeriye ağır ama kuvvetli adımlarla Gerasim girdi. Ayağında kalın çizmeler, üzerinde kendir bezinden bir önlük ve temiz basma bir mintan vardı. Mintanının yenlerini sıvayarak genç, sağlam kollarını açıkta bırakmıştı. İçeri girerken çizmelerinin hoş katran kokusunu ve taze kış havasını da birlikte getirdi. Gerasim İvan İliç'e bakmadan besbelli hastayı incitmemek için yüzündeki yaşama sevincini gizlemeye çalışarak oturağa yaklaştı. İvan İliç zayıf bir sesle ona "Gerasim" diye seslendi. Gerasim belli ki bir yanlışlık yapmış olmasından korkarak birden irkildi. Sakalları yeni çıkmaya başlamış genç, körpe, güleç, saf yüzünü hızlı bir hareketle hastaya çevirdi. "Bir şey mi buyurdunuz efendim?" "Belki iğreniyorsundur oğlum. Ne yapayım? Kusura bakma." Gerasim parlayan gözlerini ona çevirdi. Pırıl pırıl beyaz dişleriyle sırıtıyordu. "Hiç iğrenilir mi? Ne yapalım? Hastasınız." Böyle diyerek becerikli, güçlü elleriyle alıştığı işi bitirdikten sonra sessiz adımlarla dışarı çıktı. 5 dakika sonra aynı sessiz yürüyüşle tekrar döndü. İvan İliç hep koltukta oturuyordu. Uşak temizleyip yıkadığı oturağı yerine koyunca "Gerasim" dedi. "Ne olur şuraya gel de bana yardım et." Gerasim yaklaştı. "Kaldır beni. Yalnız kalkamıyorum. Dimitri'yi de dışarıya gönderdim." Gerasim yanına geldi. Tıpkı yürüyüşündeki çeviklikle onu kucaklayıp becerikli, yumuşak bir hareketle kaldırdı. Öylece tuttu. Bir eliyle de pantolonunu yukarı çekip tekrar oturtmak istedi. Ama İvan İliç ona kendisini kanepeye kadar götürmesini söyledi. Gerasim sanki kollarında tüy taşıyormuş gibi onu incitmeden kanepeye götürüp oturttu. "Sağ ol oğlum, çok beceriklisin. Bu işleri ne kadar kolay yapıyorsun." Gerasim tekrar gülümseyerek dışarı çıkmak istedi. İvan İliç kendini bu çocuğun yanında çok rahat hissettiği için onu bir türlü bırakmak istemiyordu. "Bak oğlum, şu sandalyeyi çekiver lütfen. Hayır onu değil, ötekini. Şöyle ayaklarımın altına koyuver. Ayaklarım yüksekte olunca rahatlıyorum." Gerasim sandalyeyi alarak hiç gürültü çıkarmadan birden yere bıraktı. Hastanın ayaklarını üstüne koydu. İvan İliç Gerasim ayaklarını yükseğe kaldırınca biraz rahatladığını hissetti. "Hah, bak ne kadar iyi oldu. Şu yastığı da ayaklarımın altına koy bari." Gerasim bunu da yaptı. Ayaklarını bir daha kaldırıp yastığı koydu. Gerasim ayaklarını kaldırınca İvan İliç daha bir rahatlamış gibiydi. Gerasim ayaklarını yastığın üzerine bırakınca yeniden kötüleşir gibi oldu. "Gerasim, senin şimdi işin var mı?" Şehirlilerden beylerle nasıl konuşulacağını öğrenen Gerasim, "Hayır efendim" dedi. "Yapılacak başka ne işin kaldı? Daha ne işim kalacak? Hepsini yaptım. Yalnız yarına odun kıracağım o kadar. Öyleyse ayaklarımı biraz yukarıda tut. Olmaz mı?" "Niçin olmasın? Tutarım." Gerasim hastanın ayaklarını kaldırdı. İvan İliç bu durumda ağrılarını hiç duymuyor gibiydi. "Odun işi ne olacak?" "Siz hiç merak etmeyin, onu da yetiştiririz." İvan İliç Gerasim'e oturarak ayaklarını tutmasını söyledi ve onunla konuşmaya başladı. İşin tuhafı, Gerasim ayaklarını yukarıda tutarken kendini çok iyi hissediyordu. İvan İliç o günden sonra Gerasim'i arada bir yanına çağırıp ayaklarını omzunda tutturmaya başladı. O sırada onunla konuşmaktan da zevk alıyordu. Gerasim bunu zorluk çekmeden, istekle, büyük bir sadelikle ve İvan İliç'i duygulandıran bir içtenlikle yapıyordu. Başkalarının canlılığı, sağlamlığı, dinçliği, gücü, İvan İliç incittiği halde yalnız Gerasim'in kuvveti ve dinçliği zoruna gitmiyor, üstelik onu yatıştırıyordu. İvan İliç'i en çok üzen herkesin yalan söylemesiydi. Sanki ölmek üzere değilmiş de yalnızca hastaymış, sinirlenmez, tedavi olursa her şey düzelecekmiş gibi tavır takınıyorlardı. Oysa nedenle uğraşılırsa uğraşılsın, durumunun düzelmeyeceğini, üstelik ağrılarının artıp öleceğini iyice biliyordu. İşte herkes gibi onun da bildiği bu gerçeği örtbas ederek gözüne baka baka yalan söylemeleri, ayrıca bu yalana katılması için onu da zorlamaları onu kahrediyordu. Ölmek üzereyken çevresini saran bu yalanlar ne kadar aşağılıktı. Ölüm gibi korkunç, görkemli bir olayı günlük ziyaretler, ev eşyaları, yemek için alınan mersin balığı derecesine düşürmeleri İvan İliç'e büyük bir azap veriyordu. İşin tuhafı onlar böyle gözüne baka baka yalan söylerken kaç kere "Bırakın artık şu yalanları. Ölmek üzere olduğumu siz de biliyorsunuz, ben de. Hiç olmazsa yalan söylemeyin" diye bağıracak olmuş ama hiçbir zaman kendinde bu gücü bulamamıştı. Korkunç, feci ölüm olayına çevresindekiler herhangi bir tatsız olay, hatta yakışıksız bir davranış gözüyle bakıyorlardı. Bir salona girerken pis kokular saçan bir adammış gibi tavır takınıyorlardı ona karşı. Bütün bunları yaptıran da hayatı boyunca hizmet ettiği nezaket kurallarıydı. Ona kimse acımıyordu çünkü durumunu anlamak isteyen Tanrı'nın bir kulu çıkmıyordu. Yalnızca Gerasim her şeyi anlıyor, ona acıyordu. Bu yüzden İvan İliç yalnız Gerasim'le baş başa kaldığı zamanlar kendini iyi hissediyordu. Gerasim sabahlara kadar uyumadan yanında kalır da bacaklarını tutarsa acıları diner gibi oluyordu. "Siz hiç merak etmeyin İvan İliç, ben sonra uyurum" diyordu Gerasim. Bazen de birdenbire senli benli olarak keşke sen hasta olmasaydın. Yoksa ben hizmet etmekten kaçınır mıyım hiç diye gönlünü alıyordu. Yalan söz söylemeyen yalnız Gerasim'di. İşin aslını yalnız onun anladığı, bunu gizlemeyi gerekli bulmadan eriyip giden efendisine açıkça acıdığı ortadaydı. Hatta bir keresinde İvan İliç onu yatmaya gönderirken "Hepimiz ölüp gideceğiz, ne diye yardımı yüksünelim?" deyivermişti. Gerasim bu sözlerle ölmekte olan birine yardım ettiği için çalışmaktan kaçınmadığını, bir gün o da ölürken birinin de ona yardım edeceğini söylemek istiyordu. Bu yalanlardan başka ya da bu yalanların sonucu olarak onu üzen tek şey, herkesin ona istediği gibi acımamasıydı. Çektiği uzun acılardan sonra öyle anlar oluyordu ki bunu kendi kendine bile açıklamaktan utanıyordu. Biri ona acısın, hem de hasta bir çocuğa acır gibi acısın istiyordu. Çocuklar gibi sevilip avutulmayı, okşanmayı, başında oturulup ağlanmayı istiyordu. Yaşını başına almış önemli bir yargıca böyle şeylerin yapılamayacağını bile bile istiyordu bunu. Gerasim'le yakınlığından az da olsa bunu bulduğu için onun yanında avunabiliyordu. Evet, İvan İliç ağlamak, okşanmak ve başında ağlayanları görmek istiyordu. Ama onu yoklamaya gelen arkadaşı, mahkeme üyesi Şabak'a ağlayıp içini dökeceği yerde somurtuyor, sert, haşin bir tavır takınarak sözü Yargıtay'a gönderilen bir karara getirip görüşünü şiddetle savunmaya başlıyordu. İvan İliç'in son günlerini en çok çevresindeki ve içindeki bu yalanlar zehirliyordu. 8. Bir sabah, evet bir sabah, çünkü Gerasim gitmiş, yerine gelen uşak Piotr, mumları söndürüp bir perdeyi açtıktan sonra gürültü etmemeye çalışarak yavaşça ortalığı toplamaya başlamıştı. Sabah mıydı, akşam mıydı, cuma mıydı, pazar mıydı? Hangisi olursa olsun ne fark ederdi? Bir dakikacık dinmeyen öldürücü ağrılar, umutsuzca süren, gene de sönmemiş yaşama isteği, biricik gerçek olan, şu gittikçe yaklaşan korkunç, iğrenç ölüm olayı ve çevresini saran yalan. Bu durumda haftanın, günün, vaktin değeri mi olurdu? Çayınızı getireyim mi efendim? İvan İliç, uşak düzen istiyor, beyler sabahleyin çay içmeli diye düşündü. İstemez diyerek kesip attı. Kanepeye geçmek ister misiniz? Odayı toplaması gerek, ona engel oluyorum. Üstelik bir pislik, düzensizlik kaynağıyım. Hayır, rahat bırak beni. Uşak ortalığı topladı. İvan İliç elini uzattı. Piotr hizmete hazır, koşup yardıma geldi. Bir emriniz mi var beyefendi? Şu saati... Piotr hastanın uzansa alabileceği saati alıp ona verdi. 8:30. Daha kalkmadılar mı? Hayır efendim. Vasily Ivanoviç oğlu okula gittiler. Praskovya Fyodorovna çağırdığımız zaman uyandırmamızı söylediler. Uyandıralım mı? Yok, istemez. Bir çay içsem nasıl olur dedi kendi kendine. Şey, getir bir çay. Piotr kapıya doğru yürüdü. İvan İliç yalnız başına kalmaktan korkarak ne yapsam da onu burada oyalasam diye düşünmeye başladı. Hah, ilaç isterim. Piotr, ilacımı ver. Alayım bari, belki faydası olur. Kaşığı alarak bir yudum içti. Ağzından ilacın o pek iyi tanıdığı, ümit vermeyen, iç bayıltıcı tadını duyunca yok, fayda etmez. Bütün bunlar saçma, boş şeyler diye karar verdi. Hayır, hiçbirine inanamam artık. Ama şu ağrı, şu ağrı yok mu ya? Bir dakikacık dinsin hiç olmazsa. İnledi. Piotr geri döndü. Yok yok, git çayımı getir. Piotr çıktı. İvan İliç yalnız kalınca inlemeye başladı. İnlemesi şiddetlenen ağrılarından çok içinin sıkıntısındandı. Her gün aynı şey, bitmeyen geceler ve gündüzler. Çabuk olsa bari. Ama çabuk olacak ne? Ölüm, karanlık. Hayır hayır, ölüm olmasın da ne olursa olsun. Piotr tepsiyle koyduğu bir bardak çayla geri döndüğü zaman İvan İliç ona kim olduğunu, niçin geldiğini anlamadan şaşkın bakışlarla uzun uzun baktı. Piotr bu bakışlardan şaşırınca ancak kendisine gelebildi. Ha, çay mı getirdin? Peki koy şuraya. Ama önce yıkanmama yardım et. Bir de temiz bir gömlek. İvan İliç yıkanmaya başladı. Dinlene dinlene ellerini, yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı. Saçını tararken aynaya baktı. Aynada kendini görünce, özellikle saçları solgun alnına yapışınca içine bir korku düştü. Gömleğini değiştirirken vücuduna bakarsa daha çok korkacağını bildiği için hep aynadan gözlerini kaçırıyordu. Bunu da bitirdikten sonra sabahlığını giydi. Dizlerine battaniyesini örterek çay içmek için koltuğa oturdu. Bir an için canlandığını hissetti. Ama çayını içmeye başlamıştı ki yine aynı tadı, aynı ağrıyı duydu. Çayını güçlükle bitirdi. Sonra bacaklarını uzatarak yattı, Piotr'u da gönderdi. Hep aynı şey. Kah bir ümit kıvılcımı parlıyor, kah ümitsizlik dalgaları kabarıyor. Ağrılar ve can sıkıntısı arasında değişmeyen, aynı kalan bir dünya. Yalnızlıktan patlayacak gibi oluyor. Birini çağırmak istiyor ama başkalarının yanında daha da kötü olacağını önceden biliyor. Bari gene morfin verseler de kendimden geçsem. Doktora söyleyeyim de bulsun bir şey. Dayanılmaz buna, dayanılmaz. Bir iki saat böyle geçti. Birdenbire bir zil sesi geldi dışarıda. Doktor olsa bari. Gerçekten de doktordu bu. Canlı, dinç, besili ve neşeli. Yüzünün, siz bir şeyden korkmuşa benziyorsunuz ama biz şimdi bunun çaresine bakarız der gibi bir hali vardır. Doktor bu tavrın burada sökmeyeceğini pek iyi bilmektedir ama bir kere takınmıştır onu. Bir daha da çıkaramamaktadır. Ziyaretlere giden birinin sabahleyin giydiği frakını çıkaramadığı gibi. Doktor onu da canlandırmak için çabuk çabuk ellerini ovuşturdu. Üşüdüm, hava çok soğuk, önce bir ısınayım dedi. Sanki iş onun ısınmasındaymış, ısındıktan sonra her şeyi yoluna koyacakmış gibi bir havası vardı. İvan İliç doktorun ona durumunuz nasıl bakalım diye sormak istediğini ama böyle sormanın yakışıksız kaçacağını düşünerek ona geceyi nasıl geçirdiniz diye sorduğunu hissetti. Doktora yalan söylemekten sıkılmıyor musun der gibi baktı. Ama doktor onun bu sorusunu anlamak istemiyordu. Hep öyle dedi İvan İliç, çok ağrıyor. Ağrının bir türlü önüne geçemedik. Başka bir şey verseniz bari. Ah bu hastalar, sizler hep böylesinizdir işte. Artık ısınmış gibiyim. Titiz Praskovya Fyodorovna bile ısı dereceme sesini çıkarmaz herhalde. Merhabalar. Böyle diyerek İvan İliç'in elini sıktı. Deminki hoppaca tavırlarını bırakarak ciddi bir yüzle hastanın nabzını, vücut ısısını ölçtü. Şurasına burasına vurarak dinledi. İvan İliç bütün bunların göz boyamaca, aldatmaca olduğunu kesin olarak biliyordu ama doktor diz çöküp onun üzerine abanarak kulağını bir aşağıya, bir yukarıya koydukça yüzünde önemli bir anlatımla, çeşitli beden hareketleri yaptıkça kendini bu işe kaptırıyordu. Tıpkı bir zamanlar hem de niçin yalan söylediklerini bildiği avukatların konuşmalarına kapıldığı gibi. Doktor kanepenin üstüne diz çökmüş, daha bir yerlerine vururken kapıdan Praskovya Fyodorovna'nın ipek elbisesinin hışırtısı işitildi. Praskovya Fyodorovna, doktorun geldiğini haber vermediği için Piotr'a çıkışıyordu. İçeri girip kocasını öptü. Kalkalı çok olduğunu, doktorun gelişi sırasında burada bulamamışsa bunun bir anlaşmazlıktan ileri geldiğini anlatmaya çalışıyordu. İvan İliç gözlerini ona çevirerek yukarıdan aşağıya süzdü. Karısının beyazlığı, tombulluğu, ellerinin, boynunun parlaklığı, saçlarının parıltısı, hayal dolu gözlerinin ışıltısı dolayısıyla için için ayıpladı. Bütün benliğiyle nefret ediyor, onun kendisine dokunmasıyla içinden kabaran nefret dalgasının verdiği acıyla kıvranıyordu. Karısının ona ve hastalığına karşı olan davranışı hiç değişmemişti. Nasıl doktor hastalarına karşı bir tavır takınarak bunu hiçbir zaman değiştirmezse, o da kocasına karşı değişmez bir tavır takınmıştı. Sözde İvan İliç gerekeni yapmamaktadır ve suç hep ondadır. Kocasını sevdiği için ona sitem etmektedir Praskovya Fyodorovna ve bu tavrını üzerinden atamamaktadır. Hiç söz dinlemiyor, ilacını vaktinde almıyor, hele yatış şekli sağlığına çok zararlı olmalı, hep ayaklarını yukarı kaldırıp yatıyor. Böyle söyleyerek kocasının Gerasim'e ayaklarını havaya kaldırttığını anlattı. Doktor, ne yaparsınız? Hastaların aklına bazen böyle saçma sapan şeyler eser, mazur görmeli gibisinden, yarı alaylı, yarı acıyan bir gülümseyişle gülümsedi. Doktor muayenesini bitirince saatine baktı. O zaman Praskovya Fyodorovna, İvan İliç'e o kısa da kızmasa da bugün ünlü doktoru eve çağırdığını, Mihail Danilovich ile, muayeneyi bitiren her zamanki doktor, durumu görüşüp bir karara varacaklarını söyledi. Rica ederim aksilik çıkarma, bunu kendim için yapıyorum. Kadın bunu alaylı bir sesle söylerken her şeyi onun için yaptığını, bu yüzden de ona itiraz hakkı vermediğini hissettirmek istiyordu. İvan İliç ses çıkarmıyor, yüzünü buruşturuyordu. Çevresini saran yalan ağı öyle karışıp dolaşmıştı ki içinden kurtulup çıkana aşk olsun. Karısı ona yaptığı şeyleri salt kendisi için yapıyordu. Üstelik böyle yaptığını da açık açık söylüyordu. Ona göre yapılan bu olağanüstü olaylar kocası tarafından söylediğinin tam tersi olarak anlaşılacaktı.